billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah nasip ederse insan ilişkileri konusunda bir ders başlatıyoruz. Tabii insan deyince Adem Aleyhisselam ve soyundan gelen bütün insanlık kastedilir. Burada Müslüman kafir ayrımı gözetmeksizin ya da onlar da dahil, yani bir aynı dine mensup olmak ya da en başta aynı soya mensup olmak, işte aynı bölgede yaşamak, aynı dine mensup olmak ya da insan olmak fark etmez. Bundan dolayı herkesin birbirine muhtaç olduğu bir yapı içerisinde Allah-u Teala bizi yaratmış. Dolayısıyla öyle bir sistem koymuş ki hiçbirimiz bir başkasını tamamen dışlayamayız. Sadece bize karşı savaş açmış olanlar bunların dışındadır. Onlar da eğer barıştan yana bir tavır takınırlarsa o andan itibaren onlarla da iyi ilişkiler sürdürmek zorundayız. İşte bu böyle bir başlangıçla şey yapıyoruz. Dersimize başlıyoruz ama burada hemen aklıma geldi, onu söylememek olmaz. Tabii bir sürü yanlışlar hepinizin bildiği gibi İslam dinine mal edilmiş. İşte dinden dönen öldürülür. İşte müşriklerle ilişkiler şöyle olur, ehli kitapla böyle olur. İç ilişkiler, dış ilişkiler falan. Tabii bu ayetlerde oradaki yanlışları da çok net bir şekilde ortaya koyacağız. Yani insanlar arası ilişkiler tamamen huzur ve güven temellidir. Yani o herhangi birisi cezayı hak etmediği takdirde ona herhangi bir eylem yapılamaz. Dini konularda karar verecek olan sadece Allah-u Teala'dır, biz değiliz. Şimdi bugün ilk inen surenin ilk inen ayetlerini, yani ilk inen ayetleri Kur'an-ı Kerim'den okuyalım. Bunlar biliyorsunuz Alak suresinin ayetleridir. Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. İkra. Bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane min alak. İnsanı alaktan yaratmıştır. Alak kelimesi bir bademe, alttakinin üsttekiyle ilişkisini gösteren ya da ilişkileri gösteren bir kelimedir. İnsanoğlunu ilişkiler yumağı içerisinde, yani birbirleriyle ilişki kuracak şekilde yaratmıştır. Bunu şöyle şey yapabilirim. Hiçbir insan tek başına yaşayamaz. Ondan dolayı Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı tek başına yaratmamış. Eşini de onunla birlikte yaratmıştır. Ayetlerde onlar çok net bir şekilde ortada. Çünkü bir karı koca olarak bir yerde yaşayıp hayatlarını sürdürebilirler. Bir de bulundukları ortam da zaten bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Allah tarafından ayarlanmış. Ama en azından ikili ilişki içerisinde ilk insan oluşmuş oluyor. Şimdi bu alak kelimesi rahim cidarına yapışmış olan döllenmiş yumurta anlamında da kullanılır. Tabii doğru. Yani şuraya astığınız herhangi bir şey için de onu kullanabilirsiniz Arap dilinde. İşte şeyden Araplar kuyudan su çıkarırken en üsttekine de alak derler o. Ne diyorduk ona biz? O dönüyor ya.
Çark mı?
Çark. Su döndürürüz, su çıkarırız. Ona da alak derler. Niye? Çünkü bağlantı kuruyor o şeyle. Oraya çıkan kova yukarıyla bağlantılıdır. İşte insanlar birbirine bağımlı bir yapıdadır. Ama İnsan sadece insan alaktan yaratılmış değil. Yani rahim cidarına yapışan yumurtadan yaratılan bütün canlılardır. İnsanı diğer canlılardan ayıran bu değildir. İnsanı diğer canlılardan ayıran onun bir sosyal varlık olmasıdır. Yani şöyle bir düşünün, bir tane koyunu tek başına suyu ve otu olan bir yere bağlayın, bütün ömrünü orada geçirir. Mesela Enes Hoca, sen tarım meselesini benden iyi biliyorsun. Bu dediğimde bir yanlışlık var mı? Ve orada sütünü de verir. Yani hiç başka bir şeye de ihtiyaç duymaz.
Evet.
Ama herhangi bir insan tek başına bir yerde yaşayabilir mi?
Yok.
Hiç mümkün değil. Bak şimdi mesela şu anda sizinle konuşuyorum. Ayağımda ayakkabı var. Bunu birisinin yapması lazım. Çorap var. Onu da bir başkası yapmalı. İşte burada su içtiğim kabı var. Bunu birisi yapma. İçinde su var. O suyu birisinin buraya kadar getirmesi lazım. Yani o kadar çok şeye muhtacım ki ben dünyanın en fakir adamı olsam da tek başıma olmaz. Mutlaka birilerinin ürettiği şeylere ihtiyacım vardır. İşte burada anlatılan insan işte rahimcidan yapışan şeyden yaratılmış değil. O şekilde yaratılmamış zaten bir canlı varlık yok ki. İnsan ilişkiler alanından yaratılmıştır. Ondan sonra diyor ki Allah, İkra ve Rabbukel Ekrem. Oku, Rabbin çok cömerttir. Öyle bildiğin gibi değil. Ellezî alleme bil kalem. Burada cömertliğini bir şeyle anlatıyor. O kalemle öğretendir. Demek ki öğretmiş. Nasıl öğretiyor? Hadi şunu yaz bakalım. Bir ilk bilgiyi öğretiyor ve yaz bakalım diyor.
Kayıt almasını öğreniyor. Yani. Kayıt tutuyor ve nesillere
aktarıyor. İlk bilgiyi öğrenirken kaydı alıyor. Şunu şuraya yaz bakayım diyor. Hallemel insane ma lem ya'lem. O insana bilmediğini Allah öğretmiştir. O zaman Allah'ın ilk öğrettiği insan kim? Onu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu Bakara suresinde Allah-u Teala bunu çok daha ayrıntılı bir şekilde bize bildiriyor. Burada şöyle diyor Bakara suresinin 30. ayetinden itibaren kısaca hızlı bir şekilde okuyalım. Ondan önce şunu söyleyelim de, insanlar işte Adem Aleyhisselam dahil bütün insanlar dünyaya geldikleri zaman herhangi bir şey bilmezler. Yani ana rahmindeyken ondan önce herhangi bir kişinin öğrendiği bir bilgi yok. İşte derler elestü bi rabbiküm bezmi elest falan, bunlar yani bazı ayetlerin yanlış anlamlara çekilmesi dışında bir şey ifade etmez. Bak burada Allah-u Teala şöyle diyor. Nahl suresinin yani Kur'an-ı Kerim'in 16. suresinin 78. ayetinde diyor ki Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemun şey'a. Allah sizi annelerinizin rahimlerinden, karnından hiçbir şey bilmediğiniz durumda çıkarmıştır. Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz de topraktan yaratmış. Onlar da bizimle aynıdır ilk doğdukları andan itibaren. Yani doğum derken onlar bizim gibi çocuk olarak değil, tam yetişkin olarak dünyaya gelmişler. Ahiretteki yeniden yaratılış da öyle olacak. Ve ceale lekumus sem'a vel absara vel efide. Ama sizin için dinleme, basiret. Basiret ne demek? Yani arka planda görebiliyoruz. İlerisini görebiliyoruz. Ha, şuna baktı, ha, şu da. Bir de efide şeyler, gönüller de oluşturmuştur. Yani böyle doğru karar verebileceğiniz gibi kendi arzunuza uyarak yanlış karar da verebilecek bir yapı da sizi yaratmıştır. İşte insanı ayıran bu üç özelliğin bir arada olmasıdır. Yoksa eli ayağı şöyleymiş, kafası şu yapıdaymış falan değil. Allah o farklılaşmanın ruhun üflenmesiyle başladığını şeyde Mü'minun suresinin 14. ayette ve daha birçok ayette bize bildiriyor. Evet. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah bunları vermiştir ki belki şükredersiniz. Şükür nedir? Teşekkür etmek Türkçe karşılığında ne demek? Yani siz size düşen görevi yaparsınız. Lafla teşekkür de olur ama asıl teşekkür şeye üzerimize düşen görevi yerine getirmektir. İşte şimdi Allah-u Teala şeyden, ben o şeyden başlamayayım, orada başka taraflara ister istemez kayarız. Sadece bir özet yapayım. 30. ayette Allah-u Teala meleklere bir muhalif varlık yaratacağını söylüyor. Muhalif varlık işte mesela Adem'le Havva birbirine muhalif. Onun için biriniz diğerine düşman olacaktır diyor ayetlerde Allah-u Teala. Yani o derece bir muhalefet var. Onlar karşı çık, Allah Allah, muhalif varlık yaratılacaksa ne olacak diyor. Yani melekler ortalık karma karışık olur diyorlar. Allah-u Teala da ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Yani bu dediğiniz doğru. Onun için yeryüzünde düzeni bozabilecek tek varlık hangisidir Enes Hoca? İnsandan başka var mı? Fesat çıkaracak. Bugün mesela işte küresel ısınma, tabiatta bozulma falan diyorlar. Bunu yapanlar insanlardır. Başka hiçbir şey değil. Başkası yapamaz bunu zaten. Şimdi Allah-u Teala sizin bilmediğinizi biliyorum dedikten sonra onların bilmedikleri ne? Adem'e bütün isimleri öğretiyor. İsim. Yani şimdi efendim bu kupa. Kupa dediğiniz zaman hiçbir şey ifade etmez ki. Ne işe yaradığı önemli. Tamam, Enes Halimoğlu bilsem ne olur mu? Ama Enes Halimoğlu dediğim zaman Enes Hoca aklıma gelecek. Onun özelliklerini bileceğim ki onun ismini bilmiş olayım. Yoksa onun dışında hiçbir şey ifade etmez. Fatih Orum, tamam. Onun için Allah-u Teala bütün isimleri öğretti. Nedir o isimler? Yani tabiattaki bütün varlıkların neye yaradığını Adem'e öğretiyor. Aksi takdirde insanlar yaşayamaz. İnsan bir koyun gibi değil. İnsan diğer hayvanlar gibi değil. Yani insan işte elbise, zaten Allah-u Teala söylüyor, elbiseli bir varlık. Zaten onun için bize beşer diyor. Deri yapısı çok farklı. Dünyanın her yerinde, her mevsimde yaşayabilecek tek varlık insandır. Yaşayabilmesinin de tek yolu elbise giymesidir. İlk yaratılan insan elbiseli olarak yaratıldığı için iblis onun elbisesini çıkarmaya çalışmıştır. Fark ortadan kalksın diye.
Zaten ya beni Adem kozu zina takım derken yeryüzünde ilk insan Adem zaten elbisesi var. Onun beni Adem diyebileceğimiz kim varsa hepsinin ziyneti var demek orada. Değil mi?
Yani ziynet dediğimiz yani elbise. Hem vücudumuzu örten elbise hem de bizi güzel gösteren elbise.
Ya beni Adem demesi de inanmayacağım.
Yani Adem oğulları, yani Adem Aleyhisselam zaten ayetlerde çok açık. Evet. İlk insan Adem ve Havva'dır. Çünkü o da tek başına yaşayamadığı için ayetlerde çok net bir şekilde Cenab-ı Hak bildiriyor. Burada da öyle. Sen ve eşinle beraber şu bahçeye yerleşin diyor.
Liyeskune ileyha demesi de önemli.
Evet, liyeskune ileyha diyor. Evet. Yani Adem eşinin yanında, eşi Adem'in yanında bir huzur buluyor. Evet, evet. Huzur buluyor. İnsanın bu huzura ihtiyacı var. İşte eviniz olduğu zaman gidiyorsunuz, bir huzur buluyorsunuz. Evet. İşte evlilik bu açıdan çok önemli.
Bu isimlendirme ile alakalı da hocam, dilciler ve felsefeciler bir şeyi, bir nesneyi ya da bir tasavvuru, bir kavramı isimlendirmek, onun içeriğini hatırlatmak için yapılır derler. Dolayısıyla isimlendirme denilen şey, geride bagajda ne varsa onu insana hatırlatmak için yapılmıştır.
Yani şu neye yarar?
Evet.
Zaten Arap dili açısından da ben burada Enes Hoca'ya şimdi şey yapayım, bir onu o söylesin o durumu. Şimdi burada çok önemli bir fark var. Diyor ki, ben Arap dilini iyi bilenler açısından şey yapıyorum. Çünkü onların da bunu bilmesi gerekiyor ki bu ilmi bir zemine otursun, değil mi Enes Hoca? Yani şimdi diyor ki Allah-u Teala ve alleme Adem'e esma'e kulleha diyor. Burada ha zamiri dendiği zaman yani bütün varlıklar, işte canlı, cansız, akıllı, akılsız, her şey girer. Ama arkasından çok önemli bir değişiklik yapıyor Allah. Thümme aradahum diyor. Hum zamiri diyor, değil mi? Ne oluyor bu hum?
isimlerin musemmalarını oluyor. Ha.
Yani o isimler ne işe yaradığını, yani artık bir bilgiye dönüşmüş oluyor. Bilgiye, bir ilme dönüşmüş oluyor. İşte Alleme bak. Adem'e öğretti. Fiilinin faili kim? Allah değil mi? Yani öznesi Allah. Şimdi Alak suresinde ne dedi? Allemel insane, o insana öğretti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir uslu bu var. Siz onu sık sık derslerinizde söylüyorsunuz. Biz de söylüyoruz. Allah ayetler arası ilişkilerle bizim ayet anlamamız gerektiğini bize emrediyor. İşte burada Allah Adem'e tüm isimleri öğretti. Yani her varlığın neye yaradığını öğretti. Sonra da meleklere dedi, hadi bakalım bunların ne işe yaradığını, isimlerini siz söyleyin bakayım yani. Hadi demir nedir, bakır nedir, su, işte meyve, yemek nasıl pişirilir, elbise nasıl yapar, hadi anlat bakalım. Yani bir insan elbiseyi nasıl yapar, ayakkabıyı nasıl yapar, evi nasıl yapar, hadi bakalım. Yeryüzünün ilk binası Kabe, yapan elbette ki Adem Aleyhisselam'dır. Şimdi meleklere diyor ki hadi bakalım diyor. Şunların isimlerini bana verin, şey yapın, haklıysanız eğer. Yani Adem'in yaratılmasının işte ortalığı karıştıracağını doğru. Yeryüzünde fesadı başka bir varlık çıkaramaz. Yani düzeni bozacak varlık başka yok. Ama bilmediğiniz şey var.
Yani şöyle bir şey de söylemek lazım gelebilir. Yani Adem Aleyhisselam'a bu isimleri öğrettiği anda şu anda yeryüzündeki, yeryüzünde kainatta olan, kevni olan her şey mevcut değil mi? Var o zaman.
Şüphesiz.
Yani o zaman da olmayıp sonra ortaya çıkan bir şey yok.
Yok.
Evet.
Yani o konuda da çok ayetler var. Tabii konu dağılmasın diye ayetleri okumuyoruz yani. Yani en son yaratılan insan değil mi?
Yani isimleri derken kendi zamanında mevcut olan isimleri değil. Yani kainatta ne varsa hepsinin adı budur. Bunun sırrı, hikmeti, ne işi yaradığı, özelliği budur.
Yani şu anda Adem Aleyhisselam zamanında olmayan herhangi bir çöp yok.
Evet.
En küçük bir şey yok. O zaman ne varsa bu zamanda var. Bu bilgileri neyle öğretmişti Alak suresine göre?
Kalemle
öğretmişti. Yazıyla öğretmişti. O zaman yazının icadı diye bir şey var mı? İnsanoğlu zaten icat edemez ki onu. Mümkün değil yani. Ondan sonra efendim işte taş devri, cilalı taş devri, yırtmalı, bu tam bir hayal. Hiç gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmayan bir şey. Dolayısıyla yazının icadı diye bir olay yok.
İnsanlık sahnesine en üst seviyeden başlamış. Seviyeden.
Bak, yaratan öğretiyor tüm eşyayı.
Evet, evet.
Sadece dünyadakilerini öğretmiyor. Ondan sonra hani şunlar bize söylendikten sonra ya Rabbi diyorlar, bizim senin öğrettiğinden başka bir bilgimiz olmaz ki. Sen her şeyi bilen, kararlar doğru olansın. Yani biz sana, senin kararına karşı çıkmıyoruz. Tamam, Adem'i yarattın, öğrettin, tamam. Ama bu şu çok çok önemli. Allah Adem'e diyor ki, Adem şunların isimlerini bir öğret. Onlar ne? Yeryüzü mü? Onlar ne zaman o isimleri öğretiyorsa bak şunu diyor Allah. اَلَمَا كُلَّكُمْ اِنَّ عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ben size demedim mi? Göklerin ve yerin bilinmeyenlerini ben bilirim. O zaman Adem'e neyi öğretmiş oluyor Allah?
Diğerlerinin bilmediği
şeyler. Göklerin ve yerin. Bakın yerdeki şey değil yani. Yerdeki her şeyi öğretiyor ama sadece o değil. Gökteki de demiyor. Göklerin diyor. Çoğul. O zaman yedi kat gök oluyor değil mi? Zaten Adem Aleyhisselam'ın torunu olan Nuh Aleyhisselam da diyor işte siz görmediniz mi Allah yedi kat göğü nasıl tabaka tabaka yaratmıştır. O şu anda biz sadece yıldızları uzaktan görüp kendimize göre bir şeyler şey yapıyoruz. Ama onlar yıldızları bırakın. Onlar daha birinci kat semada ta yedinci kata kadar çıkıp gelebiliyorlardı. Onlar oraya gidiş geliş her türlü bilgileri Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a öğretmiş. Dolayısıyla yeryüzünün en bilgili insanı o ama o insana o bilgileri yazıyla öğretmiş. Yazıyla öğrettiği için o yazı elbette işte Sümerler falan deniyor. Aslında bizim Müslümanların en büyük hatası da bu bilimsel gelişmeleri, bilim tarihini Kur'an ışığında ortaya koymamış olmalarıdır. İşte yazıyı Sümerler icat etmiştir diyorlar. Çünkü ilk önce onları da görüyorlar. Doğru. Ama Sümerler ki onlar da Nuh Aleyhisselam'la beraber gelen kişiler işte. Evet. Şimdi burada şunu şey yapıyoruz. Yani İnsanoğlu, yani ilk yaratılan insan Adem Aleyhisselam ve Havva. Niye? Tek başına olmaz. Yani huzur bulabileceği bir şey zaten Allah ayetlerde sen ve eşin diyor, değil mi? Gidin şuraya yerleşin diyor.
İnsan olan yerde mutlaka bir münasebet oluyor, değil mi? Evet.
Yani mutlaka bir sosyal ilişki olacak. Tabii. Dolayısıyla sosyal ilişkiler olmazsa yani insanoğlu tek başına yaşayabilecek bir kişi değildir. Ben şimdi şu anda burada bir gömleğim var. Ben bu gömleği yapmam mümkün mü? Şurada düğmesi var. O düğmeyi gömlek yapan yapamaz. Şurada bir iplik var. Onu da düğmeyi yapan yapamaz. Öyle değil mi yani? Yani şimdi işte burada gözlüğüm var. Gözlüğü camını başkası yapacak. Onun şeyini, madenini bir başkası üretecek. Yani hayır, sabahleyin gelin evinize en fakir bir adam bir ekmek getirsin. Hiç katık da yiyemezsin. Alacak parası yok. Şimdi o ekmeğin oraya gelmesi için bir kere bir, onun buğdayının birisi tarafından üretilmesi lazım. Buğday üretilmesi için o tarlayı birisinin sürmesi lazım. Sürmesi için o tarlanın sürülecek aletlerinin olması lazım. Ve onun için tohum olması lazım. O tohum orada yoksa birisinin oraya getirmiş olması lazım. E geldi, şimdi orada üretildi. Üretime kadar bir sürü insanın şey katkısı gerekiyor. Oradan benim bulunduğum yere kadar ulaşımın sağlanması lazım. Bir yerde un haline getirilmesi lazım. Birisinin onu hamur haline getirmesi lazım. Birisinin ateşi hazırlayıp bir efendim fırını oluşturması lazım. Birisinin ekmek pişirmesi lazım. Yani şöyle bir dilim ekmeğin bizim soframıza gelmesine kadar o kadar çok kişinin yardımına ihtiyacımız var ki, ama bir hayvan herhangi bir yerden bir şey yediği zaman başkasının yardımına ihtiyacı var mı? Yok. Yok. E tamam, o anda hiç olmasa en basitinden edep yerlerini kapatacak bir elbisesi olsa şişin. Onu da birilerinin yapması lazım. Oturduğu küçücük bir evi olsa onu da birilerinin yapması lazım. Dolayısıyla insanlar sosyal varlık, tek başına olamaz. Tek başına olamıyorsa insan ilişkileri de buna göre ayarlanmalıdır. Allah-u Teala insanlara evet yaratmış, önlerine iki yol koymuş, şunu seçin bunu seçin demiş ama hiçbir zaman dinde baskı olmaz da demiştir. Allah dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz diyorsa, biz insanlarla ilişkilerimizde tabii elbette ki aynı inanca mensup olanların birbirleriyle ilişkileri farklı olabilir ama bu diğerlerin dışlanması manasına gelmez. Yani bir anne baba, yani bir insan anası babası, işte geçen bundan önceki derslerimizi okuduk. Kişinin dinden çıkması için onunla mücadele edebilir. Ya da evladı annesinin babası için mücadele edebilir. Bu aile ilişkilerini bozmuyor yani. Evet, şimdi ben böyle biraz uzattım. Onun için.
Son söylediğinizle alakalı hocam bir iki ayet vardı. Belki onları hatırlayabiliriz. Zuhruf suresi 43. surenin 32. ayetinde Rabbimiz "Ehum yaksimune rahmete rabbik" yani Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar, paylaştırıyorlar? "Nahnu kasemna beynehum maişetuhum fil hayatid dünya" onların aralarında dünya hayatındaki maişetlerini biz taksim ettik. "Ve refa'na ba'dahum fevga ba'din deracatin liyettekize ba'duhum ba'dan suhriya" diyor. Evet. Yani bazılarını bazıları üzerine dereceler itibariyle üstün kıldık. Ta ki diğerlerine işlerini yaptırabilsinler. İş görsünler ve bir şeyler çıksın ortaya. Yani
herkes bir başkasının işine muhtaç. Devlet başkanı devlet başkanının işine ben de muhtacım. Ama devlet başkanı da benim işime muhtaç. Yani kişi hangi mevkide, makamda olursa olsun, değil mi? Herkes bir başkasının ürettiğine muhtaç. Bu üretme ister mal olsun, ister hizmet olsun. Hizmet üretimi de bir üretimdir. Evet. Hepsi de bir şeydir. Evet.
Yine bir ayet de bununla alakalı, Yusuf suresinde. Yine Rabbimiz 76.
Şöyle bir anlaşılabilir. Yani bazısını bazısından üstün kıldı dediğimizde bir üstün tabaka var. Geri kalanlar alt
tabaka değil. Tabii. Evet, tabii ki.
Yani her insan başkasına göre bir özelliği var. Başkasının başka açıdan özelliği var. Tabii, yani evet. Maddi ve manevi açıdan insanlar farklı durumda yaratılmış. Hı. Demekte değil mi?
Evet. Bu çok güzel bir şey söylediniz. Mesela herkes alimdir. Öyle değil mi?
Evet.
Alim olmayan bir tek insan var mı yeryüzünde? Ama herkesin bildiği şeyler farklıdır. Aynı zamanda herkes cahildir. Ama bilmedikleri şeyler farklıdır.
O zaman ben de ayetini okuyayım.
Oku.
Söylediğiniz şeyi. Yusuf suresinde 76. ayette nerfe'u derecatin men neşe ve fevka külli zi ilmin alim.
Çok güzel. Evet. Çok iyi oldu bu. Evet. Okumayan evet. Değil
mi? Yani işte biraz önce Enes Hoca'nın o dikkat çektiği, herkesi diğerlerine göre şey yapıyoruz. Farklı özellikte yaratıyoruz. Bundan dolayı her bilenin üzerinde bir başka bilen vardır.
O kadar. Evet. Dolayısıyla aslında işte Enes Hoca çok iyi bir şeye dikkat çekti. Efendim her bilenin üstünde üst alt derece öyle değil. Evet. Üstte herkesin, ya kardeşim sen şu çiviyi buraya çakmayı beceriyorsun. Evet. Bu açıdan benim sana ihtiyacım var.
Evet.
Şimdi şey yapınca hatırladım da, ben çocukken Erzurum'dan köye geldim. Hayatımda öyle bir şey görmedim. Meğer köyde mahallenin davarlarını sırasıyla götürüp işte çobanlık yaparlarmış şeyde. Bir gün bizim işte bize sıra gelmiş, bizim aileye sıra gelmiş. Sen git dediler. Bilmiyordu benim o işi bilmediğimi. O gittik o hayvanlarla. Akşama iki tanesiyle geldim. Şimdi hepsi kayboldu. Hiçbir tane yok. İki tanesiyle geldim lan. Aradım bulamadım hiçbir tanesini.
Onlar da yanlışlıkla takılmıştır size.
Hayır, onların hepsi arkamdan geldiler. İyi yani her şeye insanların ihtiyacı var. Hiç kimseyi dışlayamayız. Evet.
Şimdi hocam bir de bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de dikkat çeken bir başka şey var. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a evet her şeyi anlatıyor, öğretiyor. Dolayısıyla bu bilgi, birikim insanlara miras olarak aktarılıyor. Çünkü kayda almasını da Rabbimiz insana öğretiyor ve böylelikle zaten medeniyetler kurabiliyor. Medeniyetler kurduğu için diğer varlıklardan üstün oluyor, sürekli geliştiriyor kendini. Ama bunun bir şartı olarak Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Allah'ın ister yaratılmış ayetleri olsun, ister kitabındaki yazılı kaydedilmiş ayetler olsun, tüm bunlarda onların içerisindeki hikmetleri, hükümleri çıkartabilmesi ve buradan yürüyüp gelişme kaydedebilmesi için Allah-u Teala kişi bazlı değil de hep topluluğa atıfta bulunuyor. Mesela işte bu ayetleri işte şunlar anlar, şunlar bilir, bunlar bu işi hükmü çıkartır şeklindeki ifadelerde kavmün ya'lemun, kavmün ya'kilun, kavmün yetefekkerun, kavmün yezekkerun, kavmün yefkahun gibi topluluklar ve bu topluluklara da ait çeşitli özelliklerden bahsediyor.
Sen Arapça söylüyorsun. Evet. Herkes Arapça bilmeyebilir evet. Gerçi. Şimdi, dinleyicilerin çoğusu bilir.
Evet, yani bir iş varsa bu işle alakalı bilgi sahibi olan kişiler,
ekipler.
Bu bilgiler arasında irtibatı kurabilecek, bağlantıyı kurabilecek ve oradan hüküm çıkartabilecek topluluklar, ekipler, yine yakılun ifadesi. Yetefekkerun ifadesi yine belli bir ölçüde, doğru bir ölçüde göre olayları tahlil edip oradan sonuç çıkartabilecek ekipler. Yezekkerun kendisinden önceki birikimleri, kullanıp yeni şey üzerine yeni şeyler ekleyerek yine gelişim sağlayabilecek topluluklar. Yefkoh'un yine olayı kavrayan, diğerlerinin göremediği farklı özellikleri görebilen gruplardan, kişilerden bahsediliyor. Dolayısıyla zaten Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğinde mesela bununla alakalı şey yaparsak, kendisine ilk verilen emirlerden bir tanesi inen ayetlerin tertil edilmesi, okunması, bunlarla alakalı çalışma, atölye çalışması yapılması ve başkalarıyla birlikte bunu yapıyor olması. Bu çok önemli. Müzzemmil suresinin ilk ayetlerinde Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a ayetlerin tertilini, yani ayetler üzerinde çalışmayı, oradan hükümlere varma çabası göstermesinin emrini verirken, Müzzemmil suresinin son ayetinde Muhammed Aleyhisselam'ın bunu yıllarca başkalarıyla birlikte yaptığını, zaten olması gerekenin de bu olduğunu görüyoruz.
Bile tek başına olmaz.
Olmaz. Evet.
Tek başına anlayamaz.
Evet. Evet.
Gerçekten bak, şimdi biz burada bir üç kişi ders yapıyoruz. Şimdi mesela az önce Enes Hoca bir şeye dikkat çekti. Bizim şimdi sen oldun. Dolayısıyla birimizin açık bıraktığını diğeri yakalayabilir. Ama o kişi o anda bir yere odaklandığı için açık bıraktığı birçok şeyi hiç görmez.
Evet, buradan hareketle yani bu temelden insanın böyle bir özelliğinin olmasını söyledikten sonra bir kişi düşünelim, bir kişi tasavvur edelim. Bu kişinin bir ana babası var değil mi? Yani birisinin iki kişinin evliliğinden doğmuş olması lazım. Aksi düşünülemez. Bu kişinin ana babası var. Sonra bu kişinin kardeşleri olabilir. Sonra bu kişi evlenirse bunun eşi olabilir. Çocukları olabilir. Sonra buralardan türeyen başka insanlarla ilişkisi olur. Yani işte anne babası var, süt annesi olabilir. Bunu himaye eden başkaları olabilir. Biyolojik annesi olmayabilir ama evinde yaşadığı, bununla irtibatı olan başkaları olabilir. Kendi öz kardeşleri olabileceği gibi başka açıdan evinde yaşayan kardeş statüsünde bir nevi başkaları olabilir. Süt kardeşleri olabilir kişinin. Bunların akrabaları, oluşturduğu akrabalar olabilir. Yine bunun arkadaşları olabilir. Din kardeşleri olabilir. Dolayısıyla bir insanı çevreleyen bir sürü başka kişi vardır ve bunlarla ilişkiye giren. İşte Kur'an-ı Kerim bu ilişkilerle alakalı, yani insanın en yakınından en uzağına kadar kişiyi çevreleyen insanlarla alakalı ilişkilerden bahsediyor. Bu ilişkilerin hangi temele göre yapılması gerektiğinden bahsediyor. Bununla önce şeyden başlayabiliriz. Yani bir kişinin kan bağı sebebiyle ilişkili olduğu kişiler. Furkan suresinin 54. ayetinde Rabbimiz ve huvellezi halaka minel ma'i beşaran, insan sudan yaratmıştır beşeri. Fecealehu neseben ve sihra, ve ona soy ve evlilik bağını kurmuştur. Yine bu bağı kuran da yine Allah'tır. Ve kâne rabbüke kadira, senin Rabbin ölçüyü koyandır. Yani buradan görüyoruz ki bir kişinin ilk temel bağı kan bağı, nesep bağı. Ve bu Adem Aleyhisselam'dan beri böyle, yani herhangi bir kesintiye uğrayan bir vasıf da değil. Yani işte belli dönemde insanlar yarı hayvan yaşamışlardı. Bunlar arasında evlilik nedir, namus nedir, şu nedir, bu nedir bilinmiyordu şeklindeki aile nedir bilmiyorum. Böyle daha sonra kıskanma duygusu gelişti, kıskanmaya başladı. Kıskandığı için içlerinden bir tanesini sahiplendi, saçma sapan. Oysa Allah-u Teala ilkim böyle başladı diyor. Beşeri böyle başlatıyor. Yani onda bir nesep ve sıhriyet özelliğiyle başlatmış oluyor.
Hucurat suresinin 13. ayetinde ne diyor Allah?
Evet, orada da Rabbimiz Ya eyyühennâsü innâ halaknâküm min zekerin ve ünse ve ceallâküm şu'uben ve kabâile litâarefû. Ey insanlar, sizi bir erkekte bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanıyasınız diye oymaklara, boylara ayırdık.
Tamam. Oymak, boy ne demek? Mesela hayvanlarda oymak, boy diye bir şey olur mu? Yani şimdi mesela diyelim bir şeyimiz var. Koyun, keçi, sığır, deve falan. Yani bunların, o koyunun hangi koçla ilişki kurduğunu kimse önemser mi? Olsa hamile kalır, şeyde şey yapar. Bir aile oluşturma, işte bu falancanın oğlu, falancanın kızı, yani işte şu aile denmez yani. Aile ilişkisi sadece insandadır. Niye birbirimizi nasıl tanıyacağız ki? İşte Enes Alimoğlu. Efendim Uygur Türklerinden. Türkiye'ye gelmiş, yerleşmiş. İşte oğlu var, kızı var. Bu sözler insandan başkası için söylenebilir mi? Yani insanların bir aileye mensubiyeti önemli.
Evet.
Bak mesela bu gayrimeşru ilişkilerde o kan bağı esasen rahim bağıdır. Yani doğuran anneden şey yapılır. Gayrimeşru ilişkilerde erkeğin suçlanması ile kadının suçlanması aynı mı? Yani bir insan bir kadının zina ettiğini iddia etse Allah ne diyor ona?
Şahit getirmesi.
Dört tane görgü şahidi istiyor. Cam kadın milletin içinde mi? Aslında bunu o kadın için istemiyor. Ondan doğacak çocuk için istiyor. Çünkü o çocuk benim annem falan mı babam kim dediği andan itibaren ortada kalır. Korumasız kalır, çok büyük. Çünkü onun bir suçu yok ki. O suçu o işlememiş. Yani Allah-u Teala öyle bir sistem kurmuş ki bu sistemin bozulmasını da çok ağır şartlara bağlamış yani. Kolay kolay bozulmasın diye. Ama bugün ne yapıyorlar? İşte Avrupa'da duyuyoruz. İşte birisini affedersiniz şey, spermiyle bir diğerinin şeyini, yumurtasını birleştiriyor. Kimde olduğu belli olmayan bir takım şeyler yapıyorlar. O yeni gelen nesil ne yapar orada?
Evet, işte fesat yani. Kur'an-ı Kerim'deki tam fesat. Işte. Dengelerin bozulması.
Tamamen dengeyi bozuyorlar.
Evet. Evet, burada bir kişinin nesebi, soy ve evlilik bağından bahsettik. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında insanların evlendiklerinde karı ve koca arasındaki ilişkilerin temelini sözleşmeyle bağlandığını görüyoruz. Bu da çok önemli. Yani bu bir şey değil, kan bağı değil. Onun için Rabbimiz akit ifadesini kullanıyor. Akit, sözleşme ile bağlanan kişiler. Mesela işte Nisa suresinin 33. ayetinde وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Yani ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından herkese, her birine biz şey yaptık, varisler koyduk, kıldık. وَلَزِنَ اَقَتَتْ اَيْمَانُكُمْ Yeminlerinizin bağladığı kimselerdi. Kim bunlar? Bunlar eşler. Yani bir adamı bir erkeğe bağlayan, onunla ilişki içerisine sokan şey akittir, sözleşmedir. Yine bununla alakalı Nisa suresinin 21. ayetinde de ve ehazne minkum misakan galizan diyor. Yani kadın ve erkek arasındaki sözleşmeyi çok ağır bir sözleşme, sorumluluk gerektiren, getiren bir sözleşme olarak
ağır şeyi, sözü alan da kadın.
Kadın, evet. Tamam.
Yani orada öyle kadını onun onayını almadan herhangi birisiyle evlendirmek ve kadın bizzat kendisi eşinden söz alıyor. Başkası onun adına söz almıyor.
Evet, yani demek ki insanın başkalarıyla ilişkilerinin ikinci yönü kanın dışında sözleşme ile oluyormuş. O da karı koca arasındaki ilişki. Nikah münasebeti, tabii.
Yani nikah sözleşmesi mesela, gene bu nikah meselesi insanın dışında herhangi bir varlıkta mümkün değil ya.
Hocam belki hani burada bilmiyorum dikkat çekmenin faydası olabilir belki. İnsanlar evlendiğinde bazı toplumlarda, ki bizim toplumumuzda da zaman zaman bu tür temayüller oluyor. Evlendiği kadının şahsiyetini, karakterini, artık tarihini, geçmişini bitirip kendisiyle başlatıyor onu. Ve bir nevi artık onun hayatından asla çıkmaması gereken, çıkamayacak bir varlık olarak görüyor. Onu boşamıyor, boşarsam gider başkasının namusu olur, şu olur, bu olur, ben bunu kaldıramam diyor. Veya boşadığında bu kadın bir başkasıyla evlenmeye kalktığında ortalığı karıştırıyor. Oysa Rabbimiz bir kadınla erkek arasındaki ilişkinin sonuç itibariyle bir sözleşme olduğunu söylüyor. Yani bir kan bağı falan yok. O seninle şu an senin yatağındaysa, senin yanı başındaysa, senin evindeyse netice itibariyle bunun bir sözleşme, bir akit, nikahlı olduğunu, bu nikahın bittiğinde de seninle onun arasında artık bir irtibatın kalmadığını söylüyor.
Bir de aile bağı olarak o kadın her zaman kendi ailesinin adıyla anılır. Evet. Ama maalesef batıdan gelen hukukta bugün Türkiye'de evleniyor eşiniz, mesela senin eşin, benim eşim, hep kendi soyadımızda.
Evet.
Evet. Uygur Türklerinde böyle bir şey var mı?
Babasının adını soyad olarak kullanıyor.
Babasının adını kullanıyor. Evet, tamam, evet. O çok güzel. Ama bu batıdan gelen şeyde bakıyorsun kocasının soyadını almış. Ya, bu son derece yanlış. Asla kabul edilemez bir şeydir yani. Bu bir sözleşmeyle, evet, karşılıklı kadınla erkeğin sözleşmesidir. Evet. Ailelerin kesinlikle değil. Evet. Aileler sadece yardımcıdır. Evet. Kadın ve erkeğin kendi sözleşmesi, o sözleşmesiyle doğan bu aile yine kadının veya erkeğin tek taraflı kararıyla, kadının veya erkeğin tek taraflı kararı. Ayrılmak için de birlikte karar vermelerine gerek yok. Verirlerse güzel. Ama tek taraflı kararıyla da bu aile bitebilir. Çünkü o sözleşmede kadın evet demezse nikah olmaz, erkek evet demezse olmaz. Dolayısıyla Allah öyle bir yapı oluşturmuş. Ondan sonra da öyle erkeğin tutup da kadına karışması, kadının erkeğe karışması diye bir şey yok. Ayrıldınız, bitti artık. O işin hukuku var. Tabii o hukukta
çocuklar üzerinden bir ilişki devam edebilir ama artık
çocuklar üzerinde eder zaten ilişki. Onun için yok velayetini şuna vereyim. Baba işte şu zaman görebilir, bu zaman hayır. Anne baba istedikleri her zaman çocuklarını görebilirler. Bunu kimse engelleyemez.
Evet, bir üçüncü ilişki türü olarak bir insanın, yani en azından Kur'an-ı Kerim açısından bakıldığında bu kan sözleşmenin ardından bir de din ilişkisinden bahsedebiliriz. Kur'an-ı Kerim insanları bu din paydası etrafında da bir ilişki içerisine sokmuş. Mesela işte Hucurat suresinde innemel müminüne ihvetün, sadece müminler kardeştirler. Yani bu biyolojik kardeşliğin dışındaki bir kardeşliği din sağlıyor insanlar açısından. Bu da tabii çok önemli, bir takım bunun yansımaları oluyor insani ilişkilerde. Evleviyet oluyor, tercih sebebi oluyor senin din kardeşin diğer insanların nazarında. Yine bununla alakalı bir başka ayet Ali İmran suresinin 103. ayetinde. وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Yani Allah'ın üzerinizdeki nimetini aklınızdan çıkarmayın, onu hatırlayın, canlı tutun. Bir zamanlar aranızda düşmanlıklar vardı. Allah kalplerinizi birbirine ısındırdı. Onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Bu demek ki çok büyük bir nimet. Yani birbirine silah çeken, birbirinin kanını akatabilecek potansiyele sahip kişileri din kardeşliği dediğiniz şey bir araya getiriyor, onların kalplerini birbirine ısındırıyor ve onları huzur içerisinde yaşar hale getiriyor. Din kavramı insani ilişkilerde ne kadar önemli bir şey. Yani kan ne kadar önemliyse, sözleşme ne kadar önemliyse, din kardeşliği de birlikte yaşamayı mümkün kılan bir şey oluyor. Evet, bunun dışında bir de tabii insanı bu akrabaları, eşi ve din kardeşliğinin yanı sıra saran bir başka ilişki var. O da diğer insanlar. Yani akrabanız olabilir veya olmayabilir. Aynı dini paylaşmıyorsunuzdur ama o da sizinle irtibat. Yani mesela işte bir kişinin evladı vardır. Sizinle dini duyguları, aynı şeyleri, değerleri paylaşmıyordur ama evladınızdır o sizin. Yine onunla ilişkileriniz devam eder. Veyahut hiçbir akrabalık münasebetiniz yoktur. Dini bir müşterekliğiniz de yoktur. Ama onunla da insanın ilişkileri devam eder. Nitekim nebilerin, Kur'an-ı Kerim'de nebilerin hayatlarına baktığımızda Allah'ın nebileri hayatlarına kastedilmediği sürece diğer dine, dini tercihi olan insanlarla birlikte yaşamayı denemişler. Bunun mümkün olduğunu göstermişlerdir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de din dışı diğer insanların bizimle birlikte yaşayabileceklerini, bunlarla hukuki münasebet kurabileceklerimizi söylüyor.
Söyleyince aklıma geldi. Allah-u Teala yani insanlar arası ilişkilerin en kötü anı savaştır, değil mi? Allah-u Teala bize ne emrediyor? Bakara 190'da ve katilu fi sebilillah ellezine yukatilunukum. Allah yolunda sizin de savaşanlarla savaşın diyor. Adam benimle savaşmaya geldiği zaman buyur beyefendi nereden vurmak istersin denecek diye ki beni öldürmeye geldiyse ben de onu öldürürüm. O başka. Ama arkasından bir şey diyor. Ve la ta'tedu. Sınırı aşmayın diyor. Şimdi bakıyor peki ne onun da bir sürü kurallarını koymuş. Mesela sen konuşurken aklıma gelen şu Enfal suresinin 61. ayeti. Savaşıyorsunuz. Bakın o kadar önemli bir şey ki savaş hukuku açısından. وَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ. Yani eğer diyor onlar diyor yani düşman barış için bir kenara çekilirse, lafla değil, eylemle. Tamam, ben artık savaşı bırakıyorum, geri çekiliyorum dediği zaman, yok ben seni dinlemem, ben seni yok edeceğim diye yok, öyle bir şey yok. Ondan sonra ne diyor? Fecnah leha, sen de barış için kenara çekil. Yani onun teklifini kabul edeceksin. Ne oluyor? Çünkü İlişkiler bozulduğu zaman her şey bozulur. Üretim, şu nakliye. Yani şimdi şu öbür tarafta buğday üretiyorlar. Çok güzel. Tamam. Peki bu burada bizim bu tarafta da yağ üretiliyor. Bu yağ öbür tarafa, o buğday bu tarafa gelecek ki iki tarafta şey yapsın. Ya arada bir savaş ortaya çıktı. O savaş ortamı olduğu zaman ikisi de gitmez. Orası da açlık çeker, burası da açlık çeker. Ama ne olacak? Bak tarafı, o karşı taraf bize verilen emir. Ben artık savaşmıyorum, geri çekiliyorum dediği zaman hemen sen de barış tarafına şey yap. Peki ama ya Rabbi bu bir oyun olursa sen Allah'a da dayan. O çok iyi biliyor ama ne diyor arkası şey Allah-u Teala? Bir başka ayetteydi. Baktın ki antlaşmayı bozuyorlar, sen hiç bekleme. Hemen şey yap. Çünkü onların çok da dikkatli olmak gerekiyor burada. Evet.
Yine bu
söylüyor. Zaten onu da söylüyor. Ben en yakta olurken tamam neyse o şey yapmayayım. Konu dağılmasın diye. Evet. Tamam.
Bu son söylediğinizle alakalı yine Allah-u Teala haram aylar diye bir şey yani savaşta tabii olsam bile önemli, evet. Belli molalar verdiriyor ki diğer insanların bundan zarar görmemesini de sağlıyor yani. Yani
tüm mal ve ürün şey
akışına devam ettiriyor
devam belli ettirmesi için evet. Şey yapıyor. 4 ayı
evet.
Ve senenin bütün mevsimleriyle evet. Dolaşan 4 ayı ki yeryüzünde herhangi bir yere bir şey yok. Ayrıcalık yok. Dünyanın her yerinde üretten çünkü bir yerde yazsa öbür tarafta kış oluyor.
Yani bütün dünyadaki insanların da böylelikle şeyini teminat altına almış oluyor Allah-u Teala. Evet.
Senden yani mal ve hizmet evet, akışını evet, evet, çok evet. Şey yapmış oluyor.
Evet hocam ya benim şey notlarım bu kadar. Bu 4 kan, akit, din ve diğer ilişkiler bağlamında Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında insanı çevrelerine ilişkiler bunlar gözüküyor.
Ben size.
Şöyle bir düzeltmek gerekirse şöyle olabilir yani aklıma geldi de bu ilişkilerin keyfiyetini çizdiğimiz bir cedvel olarak birbirinin içine girebilir. Mesela insani ilişki dediğimizde insanların ortak menfaatini elde etmek, ortak zararları def etmek konusunda bir ilişki içerisinde olabilirler. Litaavunu dediği bu zaten. Taarrufunun bir şeysi o. Yani tanışmak dediğimiz bu.
Yardımlaşmak.
Yardımlaşmak.
Evet.
şeyde ve taavun alel birri ve takva ve la taavun alel ismel udvan diyor. Bu akraba ilişkisi mesela kan bağı ve nikah münasebetiyle olan ilişkilerin keyfiyeti de sonucu da sila-i rahim üzerine kurulması gerekiyor, çıkıyor ayetlerde.
Yani kan bağı.
Kan bağı dediğim ve şeylik nikah ilişkisiyle
olan şeyler. Tabii nikah ilişkisi de var, evet.
Bu ikisi. Sonra dini kardeşlikte yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak, yasakladığı şeylerden sakınma ve bu vasıtayla Allah'ın rızasını elde etme konusunda birleşebilirler.
Bir de örnek toplum oluşturuyorsunuz. Yani tabii. Yani kuntum hayru ummetin uhricet linnas diyor ya Allahü Teala. Yani şimdi Allahü Teala dini fıtrat diye tanımlıyor. Tabiatta geçerli kanun ve kurallar. İnsanlar tabiatı bozabilecek tek varlık.
Evet.
Şimdi siz tabiatı bozmadan en güzel şekilde nasıl yaşanır diye Allah'ın kitabına sahip olan kişiler olarak bir örnek toplum oluşturuyorsunuz. Tüm insanlığa örnek olmuş oluyorsunuz. Öylece herkesin de şeyi bozmasını, işte bugün herkesin gece gündüz şikayeti küresel ısınma falan filan diyor. Sadece küresel ısınma değil ki, bozulmamış hiçbir şey bırakıldığı yok. Her taraf bozulmuş maalesef. Gıdalar şu. Bakıyorsun insanların göbekleri var. Niye? Çünkü gıdalar şey değil ki. Eskiden şişman adam bulunamazdı. Şimdi şişman olmayan bulunamıyor. Çünkü öyle bir bozmuşlar, ilaçları bozmuşlar, her şeyi bozmuşlar. Acayip bir sömürü düzeni var. Onun için bizim Müslümanlar olarak örnek bir toplum oluşturma mecburiyetimiz vardır. Cenab-ı Hak lütfeder de inşallah bu toplumu oluşturalım. Bir de insanlar arası ilişkilerde Allahü Teala'nın koyduğu ve bizim burada sıklıkla okuduğumuz üç kırmızı çizgi var. Yani Mümtehine suresinde Allahü Teala onu şey yapıyor. Mesela diyor ki Allah sizinle savaş, din açan, inancınızdan dolayı size savaşmayan, sizi ülkenizden çıkarmayan kişilere iyilik yapmanızı ve onların paylarını vermenizi yasaklamaz. Adamın payı neyse o. Beni inancımdan dolayı öldürmeye kalkmadıysan ya da işte Mekke'de Müslümanları inancından dolayı Medine'ye göç etmek zorunda bırakmışlardır. Ülkenizden çıkarmadılarsa, şimdi ondan sonraki ayette de çıkarmaya destek verenler var. İşte bu üç kırmızı çizgi yoksa biz insanlarla dostane ilişkiler içerisinde olmak zorundayız. Onu da Allah-u Teala Mümtehine Suresi 8 ve 9. ayetlerde bize bildiriyor. Evet, şimdi burada belki yani benim açımdan bugünün en özet kısmı şu olabilir. Müslümanlar olarak yani Ali İmran Suresi'ndeydi. Kuntum hayru ummetin. Evet. Uhricet linnas. 105 miydi? Te'murune bil ma'ruf ve tenhevne alil munkar. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış, tüm insanlık için hayırlı bir ümmet yani topluluksunuz. İyiliği emreder. 105. ayet. 110. ayet. Ali İmran 110. ayet. İyiliği emreder. Bil ma'ruf. Ma'ruf dediğiniz zaman yani Allah'ın Kur'an yarattığı kitaptan da elde edilebilir. Yani tabiattan da yani yeryüzünde kimsenin kötü diyemeyeceği şeyler yani. Evrensel doğrular. İnsanları marufu emreder. Münkeri evrensel kötülüklerde yasaklarsınız. Ondan sonra ve tüminle siz Allah'a inanıp güvenirsiniz. Allah'a var ve bir kabul etmeyen hiç kimse yok ki yeryüzünde. Peki velev amene ehlül kitabı lekâne hayran lehum. Ehli kitapta yani kendilerinde işte Tevrat, İncil ve diğer kitaplar bulunan kişilerde, topluluklarda onlar da keşke böyle inansalardı. Onlar için hayırlı olurdu. Devamı neydi? Minhumul mu'minu ve ekserumul fâsikun. Onların içlerinde inanan, güvenenler var ama çoğu yoldan çıkmış. O zaman biz başkasına bakmayacağız. Biz tüm dünya için örnek bir toplum oluşturmak zorundayız. Ve bunu da Allah'ın kitabı ile ancak yapabiliriz. Allah'ın kitabından uzaklaşmış olan bir İslam alemi var. Onlara da örnek olmamız lazım. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından ayırmasın. İnşallah bu örnek toplumu oluşturmayı Allah bizlere nasip eder.